Ayrım 14.
Evet, bunların bütün sorumluluğunu, üstelik annesizliğini, her şeyi ona yöneltiyor. O kadın diyordu. Artık düşünceleri bulanıyor, uyuyordu. Birden odasının kapısında çekingen bir elin tahtayı tırmaladığını sezinledi. Silkinerek sordu. Kim o? Sen misin Fındık? Fındık karşılık veriyordu. Bu gece Fındık ona yalnızlığını unutturmak için eşlik etmeye geliyordu. Bu gece Fındık'a şu eşlik için ne kadar teşekkür duygusu duymuştu. Ertesi gün sabahleyin erkenden Nihal babasını çalışma odasından takvimi almış, Behlül'ün odasına girerek onunla birlikte okulun bütün tatil günlerini kırmızı kurşun kalemiyle işaret etmişti. Bugün ancak akşam üzeri geleceğini bilmekle birlikte sabahtan beri onu bekliyordu. Mürebbiyesi sorusuna karşılık verdikten sonra kendi kendisine daha beklemeli dedi. Mademoiselle de Corton ötede kendisine yünden yarım bir eldiven örüyordu. Uzun bir süre hızlı egzersizin gürültüsünden başka sofada bir şey işitilmedi. Yalnız Fındık mürebbiyenin dizisinden kayıp yuvarlanan yün yumağını pençenin bir şamarıyla oradan oraya fırlatıyor, kuyruğunu dikerek arkasından atılıyordu. Birden Nihal iskemlesinin üzerinde döndü. Matmazel dedi. Bakınız aklıma ne geldi. Karşı çıkmayacaksınız değil mi? Siz ilk önce karşı çıksanız bile sonra gene razı olursunuz. Bugün doğrudan doğruya kabul ediverseniz olmaz mı? Bahse girerim ki aklıma gelen şeyi anladınız. Mademoiselle de Corton dedi ki, çocuğum, aklınıza çoğunlukla o kadar garip şeyler geliyor ki siz söylemeden bulabilmek mümkün değildir. Şimdi Nihal iskemlesinden kalkmış, mürebbiyesini daha kolay kandırmak için yanına yaklaşmıştı. Anladınız, işte gülüyorsunuz. Ne olur sanki, daha onların okuldan çıkmasına 2 saatten çok var. Sizinle buradan vapura binerdik, doğru Beyoğlu'na. Düşünün bir kez, Bülent okuldan çıkar çıkmaz bizi karşısında görünce. İşte, karşı çıkmıyorsunuz, kabul ettiniz. 5 dakikada hazırım Atmazel. Bir söz söylemesine meydan bırakmadan Nihal yaşlı kızın boynuna sarıldı ve 2 yanaklarından öptü. Sonra koşarak aşağı bağırdı. Beşir, hadi Bülent'i almaya gidiyoruz. Nihal istiyordu ki Bülent okul hayatını en küçük şeylerine kadar anlatsın. Soruların arkası alınmıyordu. Okul nasıldı, neler yiyorlardı, gece nasıl uyuyorlardı, öğretmenlerin adları, halleri neydi, hemen dostlar bulmuş muydu, komşuları kimlerdi? Bu adları hep not almak, Bülent'in okul hayatına uzaktan katılabilmek için en küçük ayrıntılara kadar gene açıklamalar almak istiyordu. Bülent okula yeni girmiş bütün çocuklara özgü yalancılık ve yapmacılıkla, bütün ayrıntıları süsleyerek, okulla ilgili anlattıklarını abartmalara boğarak, küçük küçük ayrıntılarla karşısındakine bir imrenme uyandıracak renkler vererek anlatıyordu. Okul çok büyük, ucu bucağı bulunmayan bir yapı oluyor. Dinlenme bahçeleri her biri bebek bahçesini 4 kat içine alacak kadar kocamanlık kazanıyordu. Öğretmenler, öğretmen yardımcıları hep koca koca, iri iri adamlar oluyorlardı. Ondan sonra çocuklar. Kim bilir onlardan ne kadar vardı? Sayılabilecek kadar değildi ki. 4000 tane mi? Hepsi tuhaftı. Güzel, naziktiler. Şimdiden hemen yarısıyla dost olmuştu. Adlarını bildiriyor, Namık Bey'in bir hikayesinden, Raşit Bey'in bir olayından söz ediyordu. Hele yemekler. Her akşam tatlı vardı. Dün akşam revaniye benzer bir şey yemişlerdi. Ömründe böyle güzel tatlı yememişti. Artık kendi aşçıları Hacı Necip'in tatlılarından yiyemeyecekti. Nihal, ''Ya beni hiç aramadın mı?'' diyordu. ''Oh, nasıl aramamıştı? İlk gece bütün yadağında yavaş yavaş yakınındakiler duyup da alay etmesinler diye hiç sesini çıkarmayarak ağlamıştı. Bülent bunu söylerken ablasına sokuluyor, 2 kardeş o gece hep birbirini düşünmüş olmaktan duygulanarak öpüşüyorlardı. Nihal, ''Bana okuldan mektup yazsan olmaz mı?'' diyordu. ''Her gün küçük bir kağıt, 2-3 satır.'' Bu düşünce Bülent'in hoşuna gitti. ''Ne iyi olur, sen de bana yazarsın değil mi abla?'' diyordu. Sonra bu haberleşmenin zorluklarını düşündü. ''İyi ama bu mektupları kim getirip götürecek?'' Nihal ona da bir çıkal yol buluyordu. ''Saklarsın, gelirken birlikte getirirsin.'' diyordu. Bu haberleşme biçimini yeni icat etmiş olmaktan ikisi de o kadar kıvançlıydılar ki o gün evin içinde Adnan Bey'den başlayarak herkese haber verdiler. O günden sonra Nihal'in eğlencelerinden biri her sabah Bülent'e küçük bir mektup yazmak oldu. Behlül'den yalvararak 1 kutu mektupluk kağıtla zarf aldırmıştı. Yatağından atladıktan sonra bunlardan birini 3 satırlık, bilemedik 1 sayfalık yazacak şeyler bulur, zarfına kor, üstüne ablasından Bülent'e der, yazı masasının üstüne dizerdi. 2. hafta sonunda cumartesi sabahleyin yazılan mektup şuydu. Bugün Şakire Hanım'ın mutfağına gireceğim. Geçenlerde ev idaresi kitabımda Matmazel'le birlikte bir İngiliz tatlısının nasıl yapılacağını okumuştuk. Senin için ondan yapacağım. Bakalım okulun revanesinden daha güzel olmayacak mı? Bugün Matmazel de Korton mümkün değil, Nihal'i bu düşüncesinden döndüremedi. Kesinlikle, kesinlikle Bülent'e öyle bir tatlı yapacaktı ki okulun revanesinden daha güzel olsun. Yaşlı mürebbiye, lakin çocuğum diyordu, bu yemek yapma yazıları okunurken pek güzeldir de yapmaya kalkışınca pek kötü olur. Nihal Şakir Hanım'ı düşüncesine ortak etmek için aşağıya indi. Onun odasına doğru gidiyordu. Karşısında Cemile'yi gördü. Çocuk Nihal'i görür görmez bir şey söylemeyerek geri döndü ve koşarak odalarına girdi. Nihal orada bir telaş olduğunu işitti. Sonra o daha odaya girmek üzereyken kapıyı içeriden kapadılar ve kilitlediler. Bu o kadar garip bir halde olmuştu ki Cemile'nin bir oyununu olarak değerlendirmek mümkün değildi. Cemile! Cemile! Cemile ses vermiyordu. İçeride fısıldadılar, telaşlar vardı. Ne oluyordu? Niçin Cemile ondan kaçmış, bu odayı, bu odadakileri ondan gizlemek istemişti? Nihal birdenbire sabırsızlandı. Her ne olursa olsun görmek, anlamak istiyordu. Cemile, dedi. Niçin kapıyı kilitledin sanki? Seni oraya girerken görmedim mi sanıyorsun? Kapının açılmaması sürüp gittikçe onun içinde bir şey eziliyor gibiydi. Nihal'de böyle birden coşup taşıp öğrenmek istekleri vardı ki hemen yerine getirilmezse onu ağlamaya, tepinmeye sürüklerdi. Eliyle kapının topuzunu kavrayarak artık darılarak bağırıyordu. Cemile! Cemile! Aa, niçin açmıyorsun? Şimdi içeride birçok fısıltılarla görüş alışverişinde bulunuyorlar gibiydi. Bir şeyin kapandığı işitildi. Sonra Nihal birden kapıya bir elin dokunduğunu sezinledi. Anahtar kilidin içinde yavaşça döndü ve kapı açıldı. Hep oradaydılar. Şakire Hanım'la Nesrin, Şahiste ile Beşir, Cemile. Büyük bir suç sırasında yakalanmış gibi perişan bir halle ona bakıyorlardı. Nihal ilk önce anlamadı. Sonra odanın indirilmiş perdelerini, yerden çıkarılarak toplanmış keçesini, sökülmüş karyolayı, ortada yığılmış bohçaları, yerlerinden çekilmiş sandıkları görünce kendisinden saklanan bir şeyin hazırlanmak üzere olduğunu anladı. Dudaklarında çıkmaktan çekinen bir soru titreyerek Nihal hepsine ayrı ayrı bakıyor, sanki onun sormasına gerek bırakmadan birisinin açıklama yapmasını bekliyordu. Nesrin duramadı. Artık şimdiye kadar durdukları, bu çocuğu bütün o gizli konuşmaların dışında tuttukları yetmiyor muydu? Şakire Hanım'a bakarak dedi ki, söylemeyeceksiniz de ne olacak? Sanki biraz sonra sizi burada görmeyeceği hepsini anlamayacak mı? Söyleyiverin de bitsin. Bir kez başladıktan sonra artık duramadı ve söylemek görevini başkalarına bırakmayarak Nihal'e döndü. Gidiyorlar. Artık bu evde oturmayacaklar. Sadece onlar değil, bu evde hiçbir kimse oturmayacak. Biz şimdi hepimiz göze batıyoruz. Anlıyorsunuz ya, kimin gözüne batıyoruz? Birer birer hep kolumuzdan tutularak sokağa atılacağız. Bizden kurtulduktan sonra artık rahat etsinler. Nihal ayakta duramamıştı. Ortadaki sandıklardan birisine oturdu. Ezilmiş gibiydi. Hiç beklenilmeyen bu olay onun gözünde çok büyük, korkunç bir felaket önemini almış, onu şaşırtmıştı. Demek gidiyorlardı. Hep böyle gideceklerdi. İşte Bülent de gitmemiş miydi? Bütün bu çevresindekiler gidecekler de yalnız o mu kalacaktı? Bir kişi, dostsuz, arkadaşsız, koruyucusuz, yapayalnız. Ama bu kadın, ya Rabbi, ne yapıyordu ki onun, Nihal'in sevdikleri hep böyle kollarından tutulup sokağa atılıyordu? Artık hepsi söylüyorlardı. Şakire Hanım oraya, Nihal'in karşısına şömermiş, hıçkıra hıçkıra ağlıyordu. Karışık bir anlatımla, birinci başlanıp öbürünce tamamlanan cümlelerle o güne kadar Nihal'de sıkı bir dikkatlilikle saklanan küçük küçük şeyler, bütün hizmetçiler için hanımlardan yakınmaya sebep olan bin türlü hiçler, beyden işitilen bir azarlamayla hanımın bir gün rastlantı sonucu sezilmiş bir fısıltısı arasında kurulan ilişkiler, sadece bir bakıştan çıkarılan fazla anlamlar, daha sonra bir göğüs geçirilmesiyle açıklanmasından vazgeçiliyor sanılan sanki daha önemli olaylar. Bütün bir yığın yakınma Nihal'in önüne dökülüyor. İşte, görmüyor musunuz? Bunlarla bizi kaçırıyorlar, öldürüyorlar. Hem bunlar sizin gözlerinizin önünde olup bitiyor da siz bizi korumuyorsunuz, demek isteniyordu. Ona böyle dinletilen hiçler aşırı bir etki kazanıyordu. Bu anlatılan şeyler hep insanı kaçırmak, öldürmek için yeterli bulunuyordu. Ama o böyle durup güçsüzlüğünden ellerini kilitleyerek yalnız dinlemekle mi yetinecekti? Bir şeyler yapmayacak mıydı? Yapmayacak mıydı ki bunları kaçmaktan, ölmekten alıkoysun? Öyle bir şeyler bulup yapmak istiyordu ki her işten birden değişiversin. Gene o eski yaşayış, o eğlenceleriyle, sevinçleriyle, Bülent'in kahkahalarıyla o eski yaşayış başlasın. Ama ne? Evet, ne yapmak gerekiyordu? Şakir Hanım'a dedi ki, hayır, gitmeyeceksin. Anlıyor musun? Siz giderseniz ben ne yaparım? Bunu söylerken Cemile'ye bakıyordu. Cemile de ağlamamak için gözlerini indiriyordu. Onu açıkladılar. Artık gitmemek mümkün değildi. Süleyman Efendi bir iş bulmuştu. Eyüp'te bir ev tutmuşlardı. Üstelik eşyayı almak için Rıhtım'da bir pazar kayığı bile bekliyordu. Şayeste Nesrin, Şakire Hanım gitmesini uygun buluyorlardı. Yalnız Beşir, ara sıra bir söz söylemek isteğiyle Nihal'e bakıyor, sonra cesaret edemeyerek yine susmaya karar veriyordu. Onlar artık kalmamın mümkün olmadığını açıkladıktan sonra Nihal sustu. Dalgın bir bakışla Şakire Hanım'a, Cemile'ye, bütün toplanan eşyaya baktı ve birden ayağa kalkarak ''Oh, siz beni sevmiyorsunuz.'' dedi. ''Sevseniz böyle gitmek istemezsiniz.'' Başka bir söz söylemeyerek, artık hiçbirinin yüzüne bakmayarak çıktı. Şimdi hepsini birden küsmüştü. Onu böyle bırakıp gitmek isteyişlerini bağışlayamıyordu. Odadan çıktıktan sonra Bülent için yapılacak tatlı aklına geldi. Artık bu mutfak eğlenceleri de bitmiş olacaktı. Oraya Şakir Hanım'ın mutfağı denilmeyecekti. Belki orasının da anahtarı alınacak ve öteki anahtarların yanına o Bihter'in belinde sallanan zincire takılacaktı. Babasının odasının önünden geçerken birden durdu. Oraya girse ve söylese. Ama ne söyleyecekti? Söyleyecek bir şey, yüreğinin acısını dile getirecek bir söz bulamıyordu. Kapı açıktı. Başını uzatarak baktı. İşte odada yalnız o, yalnız babası vardı. Oraya girer ve onun kollarına atılarak ''Hayır, ben istemiyorum, gitmesinler.'' diyebilirdi. Girmedi. ''Nihal, niçin gelmiyorsun?'' Karşılık verdi. Kaçmak istedi. Bir gereksinme onu babasına sürüklüyordu. Odanın ortasına kadar ilerledi, sonra daha fazla gidemeyerek durdu. Adnan Bey birden alışılmışın dışında bir olay geçtiğini anlamıştı. Baba kız birbirlerine baktılar. Nihal yavaş ve çarpıntıdan örtülü bir sesle ''Baba.'' dedi. ''Şakir Hanım'la Süleyman Efendi gidiyorlarmış.'' ''Evet kızım. Niçin gidiyorlar babacığım? Hep böyle gidecekler mi? Geçen hafta Bülent gitti. Bu hafta onlar. Gelecek hafta kim bilir kimler? Ben ne yapacağım baba? Ben yapayalnız mı kalacağım?'' Durgun, mazlum bir sesle söylüyordu. Adnan Bey hep böylelikle başlayan konuşmanın tehlikelerini anladı. Konuşmayı sürdürmek gelişmesinden soyutlamak istedi. Biraz sert, biraz ciddi karşılık vermiş olmak için. ''Sen hiç yalnız kalmıyorsun. Şimdi senin bütün o çocukluk arkadaşlarına yeğlenmesi gereken bir dostun, bir arkadaşın var. Hem kızım, rica ederim, bu türden şeylerde biraz düşünmeye, yargıya gerek görmelisin. Süleyman Efendi ölünceye kadar bir uşak gibi kalamazdı değil mi? Onu bir ev sahibi olmaktan, bir iş bulmaktan engelleyebilir miydim?'' Nihal şimdi oraya bir yer iskemlesine oturmuş babasına bakıyordu. Adnan Bey hafif bir gülümsemeyle bu soruların karşılığını beklerken o duygularını dile getirecek söz bulamıyordu. Demin önüne dökülen yakınmaları o da burada babasının önüne dökmek. İşte görüyor musunuz? Onlar dediğiniz şeyler içinde değil, bunlar için kaçıyorlar demek istiyordu. Ama şimdi beyninin bütün çalışması dolmuş gibiydi. Başının içinde bir buz tabakası vardı ki tersine çevriliyordu. İskemlesinin üzerinden kayıyor, vücudunu tutamayarak derin bir yere düşüyor sandı. Birden orada daha fazla kalırsa bayılmaktan korktu. Ayağa kalktı, hiçbir şey söylemeden odadan çıktı. Mademoiselle de Corto'nun odası kapalıydı. Ona haber vermeyerek uzaklaşmayı daha uygun buldu. Yavaşça geçti, odasına girdi. Sallanıyor gibiydi. Ne oluyordu? İki eliyle başını tuttu. Şimdi ta kulaklarının arkasında, iki yanında birer nokta vardı ki bir burguyla diliniyor gibiydi. Soyunmadan yatağın üzerine arkası üstü yattı. Öyle oluyordu. Mademoiselle de Corto'nun Nihal'in tahtısından bir haber almak üzere aşağıya inmek için okuduğu hikayesinden başlanmış bir bölüm bitirmeye çalışıyordu. Birden odasının yanında birisinin geniş bir soluk aldığını sezinledi. ''Nihal, sen misin çocuğum?'' Kimse karşılık vermiyordu. Yanılmış olduğunu sandı. Gözleri hikayesini satırlarını izlerken kulakları öyle hep birisinin geniş geniş uzun uzun soluk alıp vermekte olduğunu sandırıyordu. Kitabını elinden bırakarak kalktı, aralık kapıyı açtı. Nihal yatağında uyuyordu. Yaşlı kız şaşırdı. Çocuk ne vakit gelmiş, ne vakit yatağa yatmış, özellikle niçin uyumuştu? ''Nihal, çocuğum, niçin uyuyorsun?'' Yatağın yanındaydı, eğilmiş bakıyordu. O zaman birden bu vakitsiz uykunun karşısında titredi. Nihal'in yumrukları sıkılmış, iki kolları dik ve düz uzanmış, dudakları bir öksürüğü tutmak içinmiş gibi çenesinde bir çekiklikle kısılmıştı. Birden Nihal'in eski hastalıkları aklına geldi. O ufak tefek üzüntülerin hassas sinirlerinde aşırılık kazanarak bu yepyelek vücudu aylarca sürmüş bir hastalık kadar ezen bunalımları düşündü. Bunlardan bir tanesini daha Nihal 8 yaşındayken şimdi artık tam aklına gelmeyeceği kadar sıradan bir sebeple başlayıp çocuğu bütün bir yıl iyileşme yoluna girmiş bir hasta halinde bırakan bir bunalımı düşünüyordu. O vakitte böyle bir uykuyla başlamıştı. Yaşlı kız yüreğinde bir ezinç düğümüyle yatağa eğiliyor, Nihal'in zayıf göğsünden sanki içten dalgalarla yuvarlanıp gelen ve ta boğazında iki yanından gerdanın cılız kaslarını sıkarak soluklanmalara bakıyordu. Nihal böyle yaşsız, sessiz, içinden ağlıyor gibiydi. Nihal, Nihal! Şimdi kolonya şişesini almış çocuğun bileklerini ensesine ovuşturuyordu. Nihal gözlerini açtı. Donuk, hala uykuda bir bakışla yaşlı kıza baktı. Matmazel de Kortan diyordu ki, ''Ne oluyorsun çocuğum? Niçin böyle uyuyordun? Buna cevap veremez misin?'' Bahse girerim ki başına kömür vurdu. ''Ah, benim küçük Nihal'im, senin öyle düşüncelerin vardır ki.'' Nihal hep bakıyor, aklında bir şey gelmeksizin duruyor, bileklerini kendine sahip olmayan bir varlık teslimiyle bırakıyordu. Sonra birden aklına geldi. Kendinde olmayan bir hareketle ellerini çekti, gözlerinde bir titreme dolaştı. Ve yaşlı kız, iki damla gözyaşının çocuğun solgun yanakları üzerinde yavaş yavaş, belirli bir yol izlemeyerek gelişi güzel akıp gittiğini gördü. Sonra bu yaşlardan birbirini kovalayarak ayrı ayrı damlalar sürüp gitti ve yanaklarından kayarak sanki gizli bir derdin gizli gözyaşları kalmak isteğiyle iki yanında saçlarının arasında saklanacak yer arıyorlardı. Mademoiselle de Corton tek bir söz söylemeyerek, bir hareket etmeyerek onun istediği gibi rahatça ağlamasına izin veriyordu. Bu gözleri ona bir iyileşme getiriyor gibiydi. Nihal böyle ta o Şakire Hanım'ın odasının hırsından öfkesinden çıkmaya vakit bulamayarak biriken yaşlarla uzun uzun ağladıktan sonra yatağında doğruldu. Hem silinmekte acele eden bir gülümsemeyle mürebbiyesine baktı. ''Kim bilir beni ne kadar çocuk buluyorsunuz?'' dedi. Sonra birer birer Şakire Hanım'ın Cemile ile birlikte gittiğini, ona dinlettikleri şeyleri büyük birer felaket olayı önemiyle anlattı. Babasını kastetmek istemeyerek ekledi. ''Oh! Artık beni sevmiyor. Hep onu seviyor, o kadını. Bilir misiniz, şimdi ben de onu sevmiyorum. Onu bugüne kadar niçin sevmiştim sanki? Artık burada ben de kaçmak istiyorum. Örneğin Şakir Hanım'la birlikte gitmek. Onlar Eyüp'e gidiyorlarmış. Orası neresidir? Uzak, pek uzak bir yer değil mi? Ben de öyle uzak bir yer istiyorum ki. Sizinle bir kez oraya gitmiş miydik? Niçin o vakitten sonra bir daha gitmedik? Oraya gene gitsek, buradan uzak bulunsak, gidelim olmaz mı? Siz ve ben.'' Sonra birden yatağından indi. Bacaklarının üzerinde kendisini o kadar zayıf bulduğu için şaştı. Uzun bir hastalıktan kalkmış gibiydi. Bu dermansızlığı tuhaf buluyordu. Gülerek dedi ki, ''Yürümekte zorluk çekeceğim sanıyorum Matmazel. Sizinle birlikte sofaya çıkalım mı? Pencereden vapurlara bakardık. Bülent artık gelir değil mi?'' Birlikte sofaya çıkarlarken yavaş sesle sordu, ''Babama bir şey söylemeyeceğinize söz veriyor musunuz?'' Bu akşam Bülent koca bir defterle geldi. Sözünü tutmuştu. Ablasına birçok mektuplar yazmıştı. Defterinin üzerinde bir güvercin, güvercinin gagasında bir zarf vardı. Bunun üzerine de Bülent ince bir yazıyla bir satır koymuştu. ''Nihal Hanım'a mahsustur.'' Bunları hep kendisi okumak istedi. Nihal hafif bir gülümsemesiyle dinliyordu. Sonra birden onu durdurarak haber verdi. ''Bülent, biliyor musun? Evin içinde yeni bir olay var. Şakire Hanım'la Cemile gittiler.'' Bülent omuzlarını kaldırarak, "Biliyorum," dedi. "Beşir'den haber aldım. O da annemle uğraşmasaydı." Nihal elinde olmayan bir hareketle Bülent'in defterini itti. Bugünün bu büyük yazarının Bülent'in bu sözü açmış oldu. "Nasıl? Demek o kadın haklı buluyordu öyle mi? Annesi. Ama onu büyüten, ona bakan, ta doğduğu günden beri annelik eden Şakire Hanım'dı. Bunun ödülü işte bu sözdü öyle mi? Annesi, o kadın." Bir ses söylemeyerek çocuğun yüzüne bakıyordu. Yeniden defteri itti. "Artık istemem, yoruldum." Bülent anlamayarak soruyordu. Sen bana mektup yazmadın mı abla?" Nihal yalan söyledi. "Hayır, yazmadım. Bu o kadar gülünç bir şey ki," dedi. Yüreğinde bir damar kopmuş sanıyordu. Bülent'i şu dakikada daha çok görmek istemedi. "Bülent," dedi. "Babanın yanına gitmez misin?" On. O Ocak ayı. Yarım saatten beri bol bir kar bulutu parçalanmış, havanın baygın esmerlikleri içine iri iri parçalarla lapa lapa dökülüyordu. Bihter yavaşça Behlül'ün kapısını açarak içeri girmeye cesaret edemeyerek başını uzattı. Yalnız ötede daha yeni tutuşturulmuş sobanın kapağından kayan kırmızı alevlerle karanlıkları titreyen odada Behlül'ü aradı. Behlül Bey, benim şekerlerimi gene unuttunuz mu? Behlül, büyük odanın ta öteki ucunda pencerenin önündeydi. Siz misiniz yenge, şekerleriniz mi? Hayır, hiç unutur muyum? Bihter odaya girdi. Behlül ona doğru geliyordu. Bu yarı karanlık odanın içinde titreyerek halının bir parçasını, biraz ötede kanepenin kenarını, küçük bir masanın ayaklarını kırmızı dilleriyle yalayan alevlerin parıltısı arasında birbirini gölge halinde görüyorlardı. Behlül, şekerleriniz, şekerleriniz, durun bakayım, onları nereye koydum? Hah, işte burada, masanın üzerinde. Küçük mukavva kutuyu alırken masanın üzerinden bir şeyler kaydı ve birbiri ardınca halının kırmızı alevlerce yıldızlanan parçalarına döküldü. Bihter, ''Oo, bunlar ne? Bir alay kadın resmi. Size başka ne resmi bulunabilir ki? Veriniz bakayım.'' Behlül, ''Gördünüz mü hali?'' diyordu. ''Bütün suçlarım ayaklarınızın altına serildi. Şimdi kim bilir benim için neler düşüneceksiniz? Ne olmayacağı koşullara sahip olacaksınız. Oysa bilseniz bu resimler nasıl katıksız bir emelle, bir sanat isteğiyle alınmıştır. İşte gülüyorsunuz. Niçin oturmuyorsunuz yenge?'' Bihter hemen oraya, sobanın yanındaki kanepeye oturdu. Şimdi Behlül de halının üstüne, ta genç kadının ayaklarının altına oturmuş resimleri topluyordu. Bihter eğilmiş bir tanesini almıştı, görebilmek için alevlere tutarak bakıyordu. Behlül diyordu ki, ''Bilseniz tiyatro kalıklarına ne kadar merakım vardır. Bunlar bu yaz size o kadar sözünü ettiğim İtalyan operet kompanyasının kadınları. Salt giysilerinin tuhaflığı için alınmış şeyler.'' Bihter gülüyordu. ''Giysiler mi? Ama bunlarda giysilerden başka her şey var. Veriniz bakayım, onların hepsini veriniz.'' Eğilerek Behlül'ün elinden bütün resimleri alıyor, Behlül birlikte bakmak için kanepeye yaslanıyordu. Bihter yüzünü buruşturarak hepsine ''Of, ya Rabbi, ne çirkin şeyler. Bütün yaz bunları görmek için mi kalırdınız?'' diyordu. O kadar yakındılar ki Bihter'in kolu Behlül'ün yanağına sürünüyordu. Şimdi sobada odunların alevleri yavaş yavaş sönüyor, sanki bu köşeyi karanlıkların tamamıyla gizlilik ortamında yalnız bırakmak isteğiyle çekingen çekiliyordu. Behlül'ün eli sanki rastlantı olarak Bihter'in dizine düşmüştü. Karlarında donuk camların arkalarında çılgın bir dansla karlar oynaşırken, yanlarındaki sobadan tatlı bir sıcaklık onlara sarhoş edici bir gevşeme veriyordu. Artık ortalık karanlıktı. Bihter bir söz söylemeyerek, şimdi pek belli olmayan resimler hala elinde, bilinmez nasıl bir korkuyla kımıldamadan cesaret edemeyerek duruyordu. Yalnız sobanın kapağında iki kırmızı göz, sönük, hemen büsbütün örtülecek bir bakışla onlara bakarak gülümsüyor gibiydi. Birden ikisi de titrediler. Şurada, bu karanlık odanın gizli havasında, ikisi de aynı saniyede öyle bir şey sezinlediler ki, onları bir söz söylemeden, bir hareket yapmaktan ürkütüyordu.